Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engeller Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Fon. Kara gömülen ceset yazın ortaya çıkar. Yazarı mahveyilmez. Türü roman. Remzi Kitabevi 3. basım Temmuz 2023. ISBN numarası 978-975-14-2144-9. Bu kitap 279 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 18 Aralık 2024. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Kitabın kapak resmi. Kapak resmi olarak sadece bir büyük fon yazısı var ve o harflerin içinde de yanan dolarlar, paralar falan gömülmüş. Arka kapak. Yüksek getiri vaat eden slalom fonu sıradan yatırımcılar dışında büyük oyuncuların da iştahını çekmiştir. Farklı katılımcıların oluşturduğu karmaşık ilişki ağı fonda sorunlar yaşanmaya başlayınca zorlu çıkar çatışmalarına yol açar. Maliye Bakanlığı'ndan bu fon hakkında gizli bir mali inceleme yapması istenen Murat, yaşanan pek çok gelişmenin ardından kendini fonla bağlantılı soygun, intihar ve cinayet vakalarını aydınlatmak için savcıya ve komiser Tarık'a yardımcı olmaya çalışırken bulacaktır. İçine girildikçe çıkmaz sokaklara dönüşen siyasetçi, iş insanı ve cemaat üçgeninde yaşanan rüşvet ve yolsuzluk düzenine karşı mücadele eden bir avuç dürüst ve cesur insanın çabası sonuç verebilecek midir? Fon Mahfi Eğilmez'in Kara Roman Üçlemesi'nin İnferis ve Sahte Sultan'ın ardından yeni kitabı. Mahfi Eğilmez İstanbul'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini yani Mülkiye'yi bitirdi. Gazi Üniversitesi'nde doktora yaptı. Maliye müfettiş muavini olarak başladı. Kamu hizmetinde bütün aşamalarda görev yaptı. 1997 yılında hazine müsteşarıyken kamu hizmetinden istifa ederek ayrıldı. Kamu görevinden ayrıldıktan sonra finans kuruluşlarında üst düzey yöneticilik, gazetelerde köşe yazarlığı, televizyonlarda ekonomi yorumculuğu yaptı. Üniversitelerde ekonomi dersleri verdi. Halen Altınbaş Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevini sürdürüyor. Yazılarını kendi blogunda www.mahfiegilmez.com yayımlıyor. Hitit tarihi üzerine çalışmalar yapıyor, roman yazıyor, konferanslar veriyor. Mahfi Eğilmez'in bu kitap dışında yayımlanmış 24 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunuyor. Yazanların uymadığı kuralları kimse ciddiye almaz. Mahfi Eğilmez. Bu romanda geçen olayların ve kişilerin gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Roman tümüyle yazarın hayal gücünü yansıtmaktadır. Olaylar, isimler ve unvanlarla ilgili olarak kurulabilecek benzerlikler ya tesadüftür ya da okuyucunun zihninde oluşan yansımalardan kaynaklanmaktadır. Ben söylediklerimden sorumluyum, anladıklarınızdan değil. Stefan Zweig. Ömer Erduran, İnferis ve Sahte Sultan'da olduğu gibi bu kitabı da yayınlanmadan önce okudu, pek çok değerli katkı yaptı ve çoğunu kabul ettiğim öneride bulundu. Kendisine teşekkür borçluyum. Buna karşılık hala eksik ve hata varsa kusur bendedir. İnferis, Sahte Sultan ve Fon üzerine. Fon ile birlikte üçlemeyi tamamlamış oluyorum. Bu romanlar birbirinin devamı değil ama Murat ve Rüya başta olmak üzere bazı karakterler üçünde de var. O nedenle bu romanları İnferis, Sahte Sultan ve Fon sırasıyla okumak daha uygun olur. Bununla birlikte aralarından herhangi birinin tek başına okunmasında sorun olmayacağı kanısındayım. Klasik polisiye öyküler suç ve suçluyla uğraşan, suçun ve suçlunun gerisindeki toplumsal olaylarla, sosyolojik ve hukuki çözümlemelerle fazlaca ilgilenmeyen öykülerdir. Burada amaç okuru dedektifin yerine geçerek suçu ve suçluyu bulmaya çalışmaya özendirmektir. Kara roman ise tam tersine suç ve suçluyu bulmaya yönelmek yerine arka plandaki sosyolojik ve hukuki olayları öne çıkararak okurun toplumsal sorunlara odaklanmasını amaçlar. İnferis, Sahte Sultan ve Fon, klasik polisiyeden izler taşsa da asıl olarak kara roman türüne yakın romanlar. Çünkü hepsi yaşadığımız topluma ait eksikleri, suça yol açan ortamı, siyaset, iş dünyası, cemaatler ve bürokrasi arasındaki kirli bağlantıları ortaya koymayı amaçlıyor. Bunları yaparken de her gün karşılaştığımız toplumsal sorunlara, özellikle büyük kentlerin sorunlarına, çevrenin bozulmasına, adaletin zedelenmesine, insanların yaklaşımlarına dikkat çekmeye çalışıyor. Başlangıç. Kural olmayan yerde düzen kurulamaz. Helal kazanç. Yılmaz'ın Oranien Strasse üzerinden işe giderken yol boyunca reklam panolarının çoğunda yer alan bir afiş dikkatini çekmişti. Afişin en üst kısmında Türkçe ve Almanca helal kazanç ifadesi yazılıydı. Trafik aktığı için başlığın altında neler yazdığını tam olarak okuyamasa da ilan sahibinin B Holding olduğunu görebilmişti. Biraz ilerideki otobüs durağının yan camında da aynı afişi görünce arabasını kenara çekti, inip durağa yürüdü ve afişte yazılanları baştan sona okudu. Helal kazanç, slalom fonu, B Holding'in gayrimenkul yatırımları, kripto para girişimi, gayrimenkul yatırımları ve market zinciri işletmelerinden elde edeceği gelirlere karşılık olarak gelir paylaşımı öneriyor. Slalom fonuna katılın ve faizsiz helal kazanç elde edin. Bu açıklamanın yanında Almancası da yazılıydı. Ek bilgi edinmek için Türkiye'de B Holding'in telefon numaraları ile Berlin İrtibat Bürosu'nun telefon numarası, fona katılım havalelerini yapmak için de bazı Türk bankalarının İstanbul ve Berlin şubelerinin iletişim bilgileri verilmişti. Arabasına tekrar binerken ilginç diye söylendi kendi kendine. Faizsiz olması buradaki Türkler arasında ilgi çeker. Restoranının önüne geldiğinde cep telefonuyla garsonlardan birini aradı. Biraz sonra kapı açıldı, genç bir adam çıktı, arabaya doğru geldi. Yılmaz arabadan indi ve anahtarı adama verdikten sonra restorana girdi. Saat 11'e yaklaşıyordu. İçeride öğle yemeği servisi için hummalı bir faaliyet vardı. Masalara örtüler yayılıyor, tabaklar, çatallar, bıçaklar yerleştiriliyordu. Masaları yerleştiren sarışın, şişmanca Alman kadın Yılmaz'a gülümsedi. ''Guten Tag Yılmaz Bey.'' ''Guten Tag Emma.'' Yılmaz Berlin'in Türk mahallesi olarak bilinen Kreuzberg semtinde sahibi olduğu bu restoranı işletiyordu. Yıllar önce babası yeterince para kazanıp memlekete dönmek amacıyla Almanya'ya işçi olarak gelmiş, sonra dönmek bir yana ailesini de yanına almıştı. Zaman içinde yurda dönme düşüncesi tamamen gündemlerinden çıkmış, çifte vatandaşlığa geçmişlerdi. Yılmaz liseyi bitirdikten sonra babasının bir tanıdığına ait büyük bir restoranda komi olarak işe girmiş, kısa sürede aşçı yamağı olmuş, aşçılığı öğrenmişti. Akşamları aşçılık eğitimi veren bir okula devam edip oradan birinci sınıf aşçı diploması almış, okulda günlük konuşmaları idare edecek düzeyde İngilizce öğrenmişti. Almanca'nın yanında Türkçe ve İngilizce bilmesi ona yükselmenin yollarını açmıştı. Önce bir restoranın sonra da büyük bir otelin şefliğine gelmiş, kazancını arttırmıştı. O sıralarda Berlin'de giderek güçlenen L cemaatinden aralarına katılması için çağrılar gelmeye başlamıştı. Yılmaz bu tür cemaat ve benzeri örgütlenmeleri sevmiyordu. Başında neredeyse her şeyi dikte edip üyeleri üzerinde egemenlik kurmuş liderlerin olduğu topluluklardan elinden geldiğince uzak durmaya çalışıyordu. Babası dinine bağlı ama cemaatlere uzak bir insandı. Yılmaz da öyle yetişmişti. Arkadaşlarının çoğu L cemaatine üyeydi. Cemaat toplantılarına katılıyor, maddi katkıda bulunuyorlardı. Ona da cemaat olması için ısrar etmişlerse de ikna edemedikleri için vazgeçmişlerdi. Yılmaz bu cemaatte toplanan paraların hayır işlerine harcandığına emin değildi. Yetiştirdikleri, okuttukları gençlerin çoğu şeriatçı düşüncelere sahip oluyor, Türkiye'deki olaylara karışıyor, oradaki insanları yönlendirmeye çalışıyorlardı. Yılmaz ülkenin laik yapısının korunması gerektiğine inanıyor, oradan geriye gitmenin herkesin aleyhine olacağını düşünüyordu. Yine de aleyhinde konuşulmasını önlemek için cemaate para topladığında üye olmadığı halde arada bir katkıda bulunmak zorunluluğu hissediyordu. Zaman ilerledikçe kendi iş yerini açma konusunu daha fazla düşünür olmuştu. Epeyce para biriktirmiş olsa da birikimi gözüne kestirdiği yeri satın almasına yetecek miktarda değildi. Kaldı ki sadece orayı satın almak için para bulsa bile içinin dekorasyonu, mutfağının yapılması, fırınlar, ocaklar, buzdolapları, bulaşık makineleri, masalar, sandalyeler gibi araç ve gereçler için de para gerekiyordu. Banka kredisi kullanmayı düşündüyse de birkaç kez yokladığı tanıdık bankacılardan olumlu yanıt alamamış, düşüncesini açtı arkadaşları L cemaati lideri Hüsamettin Hoca ile bir görüşmenin kredi bulma konusunda yararlı olabileceğini söylemişlerdi. Yılmaz cemaat üyelerinin birçok alanda korunup kollandığını biliyordu. Sonunda ihtiyaç duyduğu krediyi bulabilmek için istemeyerek de olsa Hüsamettin Hoca'yı ziyaret etmek zorunda kalmıştı. Hoca anlattıklarını dinledikten sonra ''Bu işi hallederiz ama önce bizim cemaate katılman lazım evladım'' diyerek yollamıştı Yılmaz'ı. Bu talep karşısında bir süre bu restoran işini ertelemeyi düşünse de her önünden geçişinde satılık ilanlı dükkanın kendisini adeta davet ettiği izlenimine kapılıyor ve içinde buraya sahip olma arzusu kabarıyordu. Cemaat işlerine bulaşmayı hiç istemese de restoran açmasının yolunun oradan geçtiğini anladığı için sonunda hocayı bir kez daha ziyaret ederek üye olmak için gereken ödemeyi elden teslim etmeye karar vermişti. Hüsamettin Hoca parayı alıp yanındaki adamına saydırdıktan sonra birine telefon etmiş ve kendisine yollayacağı cemaat biraderinin kredi isteğini halletmesini rica etmişti. Yılmaz yüzünde donuk bir tebessümle cemaat biraderi dolduk sonunda diye geçirmişti içinden. Yılmaz Hoca'nın referansıyla gittiği Türkiye Merkezi Banka'nın Kreuzberg şubesinde saygıyla karşılandı. Çaylar, kahveler içilirken bir yandan da onun restoran yapmayı düşündüğü yerle ilgili inceleme yapılması için bir uzman görevlendirildi. Yılmaz olan bitene inanamıyordu. Daha önce bu bankayla görüşmeye geldiğinde kendisinden istenen her türlü teminatı vereceğini söylemiş olsa da kabul etmemişler, o da talebini geri çekmek zorunda kalmıştı. Banka bu kez evini ipotek ettirmesi ve bir hastanede doktor olan kız kardeşinin kefalet vermesi kaydıyla kredi açmayı kabul etmişti. Yılmaz bu olumlu haberden sonra restoran yapacağı dükkanın mal sahibine gerekli kaporayı ödemiş ve bankanın istediği koşulları 2 gün içinde tamamlayıp kredisini onaylattırdıktan sonra satın alma işlemini bitirmişti. 2 ay sonunda da iç dekorasyonu, mutfak düzeni ve servis alanı tamamlanan restoran işletmesi açılmıştı. Türk yemeklerinin yanı sıra Fransız ve İtalyan mutfağından yemekler sunulan restoranda Yılmaz aşçılık ve şeflik yaptığı yerlerde edindiği tecrübeyi kullanmaktan geri kalmıyor, zaman zaman mutfağa girip çalışmaları yönlendiriyor ve hatta bazen kendisi yemek hazırlıyordu. İşler çok iyi gidiyordu. Restoran kısa sürede yalnızca Türkler değil Almanlar arasında da adını duyurmuş, iyi para kazanır hale gelmişti. Yılmaz bankaya olan kredi borcunun taksitlerini hiç aksatmıyor, hatta zaman zaman vadesi gelmemiş taksitlerin bir kısmını da ödeyerek borç miktarını olabildiğince hızlı şekilde eritmeye çabalıyordu. Yılmaz işin başında durmanın önemini çok iyi biliyordu. İlk çalıştığı restoranın sahibi işi yeğenine emanet etmişti. Kendisi restorana akşamdan akşama uğrar, günlük hasılatı alıp giderdi. Yılmaz o restoranda müşterilere çıkarılan hesaplardan hareketle günlük kazancın ne kadar olması gerektiğini aşağı yukarı biliyordu. Birkaç kez restoran sahibine teslim edilen para miktarını duyunca yeğeninin zimmetine para geçirdiğinden kuşkulanmıştı. Restoran sahibine verilen miktar Yılmaz'ın tahmin ettiğinin 1/4 gibiydi. Bir seferinde yeğeninin restoran sahibine mafyaya arada bir hasılattan pay vermek zorunda olduğunu anlattığına kulak misafiri olmuştu. Oysa Türk mahallesine girmeye hiçbir çete cesaret edemeyeceği için böyle bir şey söz konusu olamazdı. Bu yaşadıkları Yılmaz'a açtığı restoranın başında durmasının şart olduğunu, bu konuda en yakınına bile güvenmemesi gerektiğini göstermişti. O nedenle her gün öğleye doğru restorana mutlaka gidiyor, akşam hasılatı aldıktan sonra eve dönüyordu. Birikimlerini bankada mevduat olarak tutuyordu. Ne var ki banka faizleri tatmin edici düzeyde değildi. Özellikle kriz sonrasında faizler iyice düşürülmüş, enflasyonun altında kalmıştı. O nedenle aklı reklam panolarında gördüğü ilanlara takılmıştı. Bunları düşünürken telefonu çaldı, Hüsamettin Hoca'ydı arayan. Hocam buyurun. Estağfurullah Yılmaz Bey biraderim. Bir ara bana uğrarsan sana diyeceklerim var.
Hemen geleyim hocam müsaitseniz.
Müsaitim, müsaitim. Arkadaşlar da var, istişare yapıyoruz. İştirak edersen memnun oluruz.
Cemaatin bulunduğu bina restorana yürüyüş uzaklığındaydı. Yılmaz masalarla ilgilenen garsona ben yarım saatliğine bir yere gidiyorum deyip çıktı. Hızlı adımlarla yürürken bir yandan da aklında hoca ne diyecek acaba? Arkadaşlar dediği kimler gibi sorular dönüp duruyordu. Cemaatin merkezi iki katlı bir binadaydı. Geriye doğru iki adım atıp binaya baktı. Üst katta hocanın istişare toplantılarını yaptığı odanın penceresi açıktı. Kapı zilini çalıp bekledi. Sarıklı şalvarlı bir genç kapıyı açtı. Yılmaz bu kıyafetlere müthiş kızıyordu. Burası Almanya kardeşim, bu nasıl kıyafet dememek için kendini zor tuttu. Ve ortama uyma zorunluluğuyla selamün aleyküm dedi.
Aleyküm selam.
Hüsamettin Hoca beni bekliyor, ben Yılmaz.
Buyurun.
Yılmaz ayakkabılarını çıkardı, girişte duran ayakkabılara hızlıca baktı. En az 7-8 kişi olmalı yukarıda diye düşündü. Üst kata çıktılar. Sarıklı genç yarı aralık duran kapıdan başını uzattı, bir şeyler söyledi. Sonra kenara çekilip Yılmaz'a yol verdi. Yılmaz içeri girdiğinde yerde hocanın binder üzerinde bağdaş kurduğunu, tahmin ettiği gibi 7 kişinin de hocanın çevresinde çember halinde bağdaş kurup oturduğunu gördü. Bazılarını tanıyordu. İkisi ona sürekli bu cemaate katılması için tavsiyede bulunmuş olan arkadaşlarıydı. Selamlaşma faslı bittikten sonra Hüsamettin Hoca Yılmaz'a yer gösterdi. O da iki kişinin arasındaki boşluğa bağdaş kurarak oturdu. Eşi şu halini görse kim bilir ne kadar söylenirdi. Bu elbiseye dünyanın parasını vereli daha bir haftayı geçmemişti. Şimdi pantolonu buruş buruş olacaktı. Hoca dahil odadakilerin hepsinin gözü üzerindeydi. Yılmaz keşke uyduruk bir pantolon giyseymişim diye içinden geçirirken hoca söze girdi.
Yılmaz biraderim, seni Abdullah R. hocayla tanıştırayım. Kendisi Türkiye'deki kardeş cemaatimiz olan Z cemaatinin lideridir. Orada yaşanan bazı talihsiz olaylar nedeniyle buraya geldi ve şimdi de yanımızda ikamet ediyor.
Abdullah R. sağ kolunu ve işaret parmağını yukarıya kaldırarak önce yukarıya sonra Yılmaz'a baktı. Yılmaz önce ne yapacağını bilemedi. Sonra elini kalbinin üzerine koyup başını eğerek adamı selamladı. Ardından hafızasında bu adamla ilgili neler olduğunu yokladı. Hayal meyal hatırladığı şey adamın Türkiye'de bir takibata uğradıktan sonra Almanya'ya geldiğiydi.
Yılmaz biraderim, belki malumundur, belki de yolda gelirken dikkatini celp etmiştir. Bizim çok sevdiğimiz, takdir ettiğimiz, aynı zamanda cemaatimizin hem azası hem de destekçisi olan B Holding'in sahibi Halim Z. Türkiye'de ve burada bir kampanya başlattı.
Yılmaz böylece işe giderken gördüğü o afişlerin ne olduğunu anlayacağını düşünerek ilgiyle başını onaylar biçimde sallayıp dinlemeye devam etti. Bu arkadaşımız gayrimenkul yatırımı, kripto para, marketçilik gibi faizle ilgisi olmayan, helal kazanca dayalı işlerle meşgul oluyor ve iyi de kazanç temin ediyor. Kazançlarını arttırmak ve ortak olacaklarla paylaşmak için Slalom Fonu ismini verdikleri bir fon tesis etmişler. Niye Slalom Fonu ismi verdiklerini bilmiyorum ama benimle istişare etseler de bu ismi koymamalarını tavsiye ederdim. Her ne halse bu sisteme para yatırılarak dahil olunuyor ve fon bir iştirak evrakı veriyormuş. Sonra da her 6 ayda bir fondan sistemin kazanç durumuna göre iştirakçilere iştirakleri nispetinde ödeme yapıyorlarmış. Fon yetkilileri bu hisselerin piyasa faizlerinden en az 2-3 misli fazla olacağını söylediler. Biz arkadaşlarla istişare ettik ve hepimiz hem helal kazanç sağlamak hem de kıymet verdiğimiz bir grubun kurduğu bu fonu desteklemek gayesiyle hisse almaya karar verdik. Siz de bize iştirak ederseniz memnun oluruz.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 19.